Ayrım 7, sayfa 61. Ama 506. gece olunca demiş ki, balıkçı Abdullah ağını omzuna vurmuş ve deniz kıyısına gitmiş ve onu bu yeni doğan çocuğun uğruna suya atıp denizin dibine yerleştirmiş. Ve "Ya Rabbi, oğlumun yaşamını kolay kıl, güçlüğe uğramasın, her şeyi bol olsun, yoksulluk çekmesin" demiş. Ve belli bir süre bekledikten sonra ağı çekmiş ve içini çöplerin, kumların, çakılların ve yosunların doldurduğunu görmüş. Ama ne iri ne ufak hiçbir balık yokmuş. Bunu görünce şaşırmış ve içten içe üzülmüş. Ve "Demek ki Tanrı bu yeni doğan oğlanı nasipsiz ve kısmetsiz yaratmış. Bu böyle olamaz ve de olmamalı. Çünkü insanı çenesiyle ve ağız olarak iki dudak çizerek yaratan varlık bunu boşuna yapmış olamaz. İhtiyaçlarını yerine getirme sorumluluğunu da yüklenir. Çünkü o öngörücüdür, cömerttir. Şükürler olsun ona" demiş. Sonra ağını sırtına vurmuş ve onu denizde bir başka yere atmaya gitmiş. Epeyce bir süre sabırla bekledikten ve oldukça ağır bulduğu için epeyce zahmet harcadıktan sonra onu kıyıya çekmiş. Bakıp içinde şişmiş ve korkunç bir koku saçan ölmüş bir eşek bulmuş ve içi bulanmış. Ağından çabucak bu ölmüş eşeği çıkarmış ve hemen yeni bir kıyıya doğru yollanmış. Ve kendi kendine, "Övülesi yüce Tanrı'dan gayrı başvurulacak güçlü varlık yoktur. Benim bahtsızlık olarak başıma gelen her şey lanetli karımın kusurundandır. Kendisine kaç kez, "Artık suda benim için bir şey kalmadı, geçimimizi başka yerde aramalıyız. Artık bu mesleği yapamam. Hayır, gerçekten artık dayanamayacağım. Ey karı, bırak da şu balıkçılıktan başka bir meslek tutayım" demedim mi? Ve bunu o kadar çok söyledim ki dilimde tüy bitti. Bana, boyna, "Allah kerim, Allah kerim, Tanrı'nın cömertliği sınırsızdır. Umutsuzluğa kapılma, ey çocuklarımın babası" diye yanıt veriyordu. Oysa Tanrı'nın cömertliği görülüyor işte. Bu yeni doğan çocuğun kısmeti ölmüş eşek mi olmalıydı demiş. Ve balıkçı Abdullah derin bir kederin pençesinde hareketsiz kala kalmış. Sonra Tanrı'dan düşüncesizce ağzından çıkan sözler için özür dileyerek kendi kendine, "Ey kullarına lütuflar ve hayırlarda bulunan ve bahtlarını önceden belirleyen sen nasip dağıtıcı, hayırlı avlar nasip eyle ve bu yeni doğan çocuktan lütfunu esirgeme. Sana onun bir gün benliğini sırf sana bağlayan bir sofu kişi olacağını vaat ederim" diyerek ağını bir kez daha denize fırlatmaya karar vermiş. Sonra kendi kendine, "Tek bir balıktan başkasını istemiyorum. Yeter ki onu kara günlerde dükkanın önünde durup dışarıdan sıcak ekmek kokusunu solurken beni görünce eliyle işaret edip yanına çağıran ve 9 yavrumla analarına yetecek ekmeği cömertçe veren benim koruyucum fırıncıya götüreyim" diyormuş. Ağını 3. kez denize fırlatan Abdullah uzun süre beklemiş. Sonra da onu çekmeye başlamış. Ama bu kez ağı ilk 2 sefer çektiği zamandakinden daha ağırmış. Ve bu ağırlık öylesine olağan dışıymış ki onu kıyıya çekmek için sonsuz bir gayret harcamış. Ve iplere asılan elleri epeyce kanadıktan sonra sudan çıkarabilmiş. Ve o zaman şaşkınlığın sınırında ağın ilmiklerine bütün Ademoğullarına benzeyen, tek farkı bedeninin alt bölümü balık kuyruğu gibi uzayan bir beni Adem'in takılmış bulunduğunu görmüş. Bu farklılığın dışında tıpkı yeryüzünde yaşayan insanlar gibi bir başı, bir yüzü, bir sakalı, bir bedeni ve kolları varmış. Bunu görünce balıkçı Abdullah bir an için Efendimiz Davut oğlu Süleyman'a eski zamanlarda baş kaldıran ve bu yüzden kırmızı bakır kaplara kapatılarak denize atılan ifritlerden bir ifritle karşı karşıya bulunduğunu sanmış. Ve kendi kendine, "Hiç kuşkusuz bu onlardan biri. Suyun ve zamanın yıpratmasıyla kap aşınmış ve ağzı mühürle kaptan çıkmış ve benim ağıma takılmış olacak" demiş. ve korku haykırışları kopararak giysisini dizinin üzerine kadar kaldırarak ve kumsal üzerinde soluk soluğa kalarak ''Aman, aman, senden bağışlanma dilerim ey Süleyman'ın ifriti!'' diye haykırıp koşmaya başlamış. Ama Ademoğlu ağın içinden ona ''Gel ey balıkçı, benden kaçma, çünkü ben de senin gibi bir beni Adem'im, bir meret veya bir ifrit değilim, gel de beni şu ağdan kurtar, hiçbir şeyden korkma, seni alabildiğine ödüllendiririm, Allah da yaptığın iyiliği hesap gününde göz önünde tutar.'' diye haykırmış. Bu sözleri duyunca balıkçı rahatlamış, kaçmaktan vazgeçip geri dönmüş ve bir ayağı ileri giderken öbürü geri gelerek yavaş yavaş ağına doğru ilerlemiş ve ağa kapılmış Ademoğluna ''Demek sen bir ecinli değilsin, öyle mi?'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 507. gece olunca demiş ki ''Demek sen bir ecinli değilsin, öyle mi?'' demiş. O da ''Kesinlikle, ben Tanrı'ya ve onun elçisine inanan bir insanoğluyum.'' diyerek yanıtlamış. Abdullah ''Öyleyse seni kim denize attı?'' diye sormuş. O da ''Kimse denize atmadı beni, çünkü ben orada doğdum.'' Çünkü ben deniz çocuklarından biriyim. Biz aslında denizin derinliklerinde yaşayan kalabalık halklarız. Suda yaşar, suda soluklanırız. Nasıl siz karada, kuşlarsa havada yaşar ve soluklanırsa. Hepimiz Tanrı'ya ve dua ve barış üzerine olası peygamberine iman ederiz. Ve yeryüzünde oturan kardeşlerimiz insanlara karşı iyi ve yardımseveriz. Çünkü Tanrı'nın buyruklarına ve kitabındaki öğütlere boyun eğeriz demiş. Ve zaten bir ecinli ya da kötü niyetli bir ifrit olsam, senin ekmek kazanma aracın ve evinin tek yardım kapısı olan ağından ona zarar vermeden kurtulmamı rica edecek yerde onu parça parça etmez miydim diye eklemiş. Bu tartışma kaldırmaz sözleri duyan Abdullah son kuşkularının ve son korkularının da dağıldığını duyumsamış ve eğilerek denizde yaşayan Adem'in ağlardan kurtulmasına yardım etmiş. O sırada Beriki ona, ''Ey balıkçı, talih benim yakalanmamı senin iyiliğin için istedi. Gerçekten ağın bana ulaşıp ilmiklerine takıldığım sırada denizde gezmekteydim. Dolayısıyla sana ve yakınlarına mutluluk sağlamak isterim. İster misin seninle bir anlaşma yaparak birbirimizin dostu olalım ve böylece birbirimize armağanlar verelim. Böylece sen her gün beni buraya görmeye gelir ve bana sizin ülkenizde yetişen üzüm, incir, karpuz, kavun, şeftali, erik, nar, muz, hurma ve diğer meyvelerden getirirsin. Ben de bunları senden büyük bir zevk duyarak alırım. Ve karşılığında her defasında sana derinliklerimizde yetişen mercan, inci, zümrüt, bezadi taşı, akvamarin karşılığı, yakut, gök yakut, değerli madenler ve denizde bulunan her türlü değerli taş ve cevahir veririm. Ve her seferinde sana meyve getirdiğin sepeti bunlarla doldururum. İster misin diye sözünü sürdürmüş. Bu sözleri işitince zaten bu göz kamaştıran şeyler sayılırken neşe ve hayranlığa gömülen balıkçı artık sadece tek bacağı üzerinde durarak ''Ya Allah, kim istemez bunu?'' diye haykırmış. Sonra da ''Evet, ama her şeyden önce anlaşmamızı mühürlemiş olmak için Fatiha okuyalım.'' demiş. Ve denizde oturan Adem buna uymuş. İkisi birden yüksek sesle Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha'yı okumuşlar. Ve hemen bunu izleyerek balıkçı Abdullah denizde oturan dostunu ağlardan kurtarmış. Dolayısıyla dostuna ''Senin adın ne?'' diye sormuş. O da ''Benim adım Abdullah'tır. Böylece sabahları buraya gelip dediğinde bir gün tesadüfen beni karşında göremezsen, ya Abdullah, ey denizde oturan kişi diye haykırman yeter. Ben o anda işitirim ve hemen sudan çıktığımı görürsün diye yanıt vermiş. Sonra da, ama sen ey kardeşim, senin adın nedir diye sormuş. Balıkçı, benim adım da seninki gibi Abdullah'tır diye cevap vermiş. Bunu duyan denizle ilgilisi, sen karadaki Abdullah'sın, ben de denizdeki Abdullah. Böylece biz iki kez kardeş oluyoruz. Adlarımızla ve dostluğumuzla. Beni bir an burada bekle dostum. hemen dalıp çıkarak sana ilk deniz armağanlarımı getireyim demiş. Karadaki Abdullah işittim ve itaat ettim demiş. Denizdeki Abdullah da kıyıdan suya atlamış ve balıkçının gözü önünden kaybolmuş. Bunun üzerine karadaki Abdullah belli bir süre geçtiği halde denizdeki Abdullah'ın ortaya çıkmadığını görerek onu ağdan kurtardığına pişman olmuş. Ve kendi kendine, bilmiyorum bir daha geri döner mi? Hiç kuşkusuz ardımdan bana gülmüş ve bütün söylediklerini onu kurtarmam için anlatmıştır. Ah, keşke onu yakalayınca bırakmasaydım. Böylece onu kentte oturanlara gösterir ve birçok para kazanırdım. Hatta onu evlerinden çıkmak zahmetine katlanmayan zengin kişilerin konutlarına götürür, onlara da gösterirdim. Bana büyük paralar öderlerdi demiş. Ve içinden böylece sızlanmayı sürdürmüş ve kendi kendine, ey balıkçı, balığın ellerinden kaçıp kurtuldu. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 508. gece olunca demiş ki, ey balıkçı, balığın ellerinden kaçıp kurtuldu demiş. Ama tam o anda denizde Abdullah başının üzerinde bir şeyler tutarak suyun dışına çıkmış ve gelip karada Yaşar Abdullah'ın yanında yer almış. Denizde Yaşar'ın iki eli inciler ve mercanlar, zümrütler, bezadi taşları, yakutlar ve her çeşitten değerli taşla doluymuş. Ve bunların hepsini balıkçıya uzatarak ona, bunları al Abdullah kardeşim ve azlığından ötürü beni bağışla. Çünkü bu kez doldurabilmek için elimde sepet yoktu. Ama gelecek kez bana bir sepet getir. Onu bu deniz ürünleriyle doldurayım demiş. Bu değerli taşları gören balıkçı son kertede sevinmiş ve onları alıp parmakları arasından akıtarak hayranlıkla seyretmiş ve onları bağrında gizlemiş. Denizde Yaşar da ona anlaşmamızı unutma, her sabah güneş doğmadan önce buraya gel demiş. Ondan izin alıp denize gömülmüş. Balıkçıya gelince neşeyle uçar gibi kente geri dönmüş ve önce kötü günlerinde iyiliklerini gördüğü fırıncının dükkanının önünden geçmekle işe başlamış. Ve ona, kardeşim, bahtın güler yüzü bizim yolumuzda, kendini gösterdi. Dolayısıyla sana ne borcum varsa bana bildirmeni rica ediyorum demiş. Fırıncı, ne borcu, ne gereği var bunun, aramızda teklif mi var? Hiçbir şeyin yoksa ailenin beslenmesi için ne kadar ekmeğe ihtiyacın varsa al. Ve ödemek için gerçekten refaha kavuşuncaya kadar bekle diye yanıt vermiş. Balıkçı, ey dostum, yeni çocuğumun uğru ve Tanrı'nın iyiliği ve cömertliğiyle refaha kesinlikle kavuştum. Sefaletin gırtlağıma sarıldığı sırada bana yaptığın iyiliklerle karşılaştırılınca benim sana verebileceğim pek bir değer taşımaz. Ama bunu sağlayıncaya kadar şunları al demiş. Ve elini koynuna sokarak oradan bir avuç değerli taş çıkarmış ve kendisine ancak denizde Yaşar Abdullah'ın verdiklerinin yarısı kalmış. Ve bunları, senden sadece bu deniz cevherlerinin çarşıda satılmasını beklerken bana gerekeceği için biraz ödünç para isteyeceğim diyerek fırıncıya sunmuş. Fırıncı da gördüğünden şaşırarak cevahiri almış ve çekmecesini açarak içindeki tüm parayı balıkçının avcuna boşaltmış ve ailesi için gerekli ekmeği bizzat kendisi evine kadar götürmek istemiş. Ve ona, ben senin kölenim ve de hizmetkarınım demiş. Ve birçok ısrardan sonra sıcak ekmekleri başında taşıyarak balıkçının ardından evine kadar yürümüş ve seleyi orada bırakıp balıkçının elini öpüp oradan ayrılmış. Balıkçı Abdullah'a gelince ekmek selesini çocuklarının anasına teslim etmiş. Sonra onlara kuzu eti, pilişler, sebzeler ve meyveler almak üzere çabucak evden çıkmış. Ve akşam karısı ona olağan dışı bir yemek hazırlamış. Çocukları ve karısıyla yeni doğan çocuğun kendilerine getirdiği servet ve mutluluğu sevincin sınırlarına ulaşırcasına sevinerek kabullenip mükemmel bir yemek yemişler. Bunu izleyerek Abdullah karısına olup biteni, avının nasıl denizdeki Abdullah'ın yakalanışıyla bittiğini ve en ince ayrıntılarına kadar başından geçen serüveni anlatmış. Ve denizde oturan dostunun kendisine verdiği hediyelerden kalanını eline teslim etmiş. Karısı da bütün bunlardan çok sevinmiş. Ama ona, bu serüvenin sırrını iyice sakla. yoksa hükümette bulunanlarla başın büyük dertlere girer demiş. Balıkçı da, kuşkusuz, durumu fırıncı dışında kimseye söylemeyeceğim. Çünkü insanın mutluluğunu olağan koşullarda saklaması gerekirse de bana ilk kez iyilik yapan dostumdan onu bir sır gibi saklayamam diye yanıt vermiş. Ertesi gün er saatte balıkçı Abdullah her türden ve her renkten bir sepet dolusu meyve ile gün doğmadan önce deniz kıyısına ulaşmış ve sepetini kıyının kumu üzerine bırakmış. Abdullah'ı görmediğinden iki ellerini birbirine çarparak "Neredesin sen ey denizde yaşar Abdullah?" diye haykırmış. O anda dalgaların dibinden denizsel bir ses "İşte buradayım ey karada yaşar Abdullah. İşte emrine amadeyim" diye yanıt vermiş. Ve denizdeki sudan çıkıp kıyıda belirmiş. Ve selamlar verilip iyi dileklerde bulunulduktan sonra balıkçı ona meyve sepetini sunmuş. Denizde oturan da teşekkür ederek onu alıp yeniden denizin dibine dalmış. Ama birkaç dakika sonra meyveden boşaltılmış fakat zümrüt, bezadi taşı ve diğer bütün taşlar ve deniz cevherleriyle dolu sepeti elinde tutarak yeniden belirmiş. Balıkçı da dostundan izin aldıktan sonra sepeti başına oturtmuş ve fırıncının fırını önünden geçerek kentin yolunu tutmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 509. gece olunca demiş ki, balıkçı da dostundan izin aldıktan sonra sepeti başına oturtmuş ve fırıncının fırını önünden geçerek kentin yolunu tutmuş. Ve eski koruyucu dostuna, selam üzerine olsun ey eli açıkların babası demiş. O da, senin de barış, Tanrı'nın lütufları ve hayırları üzerine olsun ey uğurlu yüzlü kişi. Biraz önce evine sırf senin için özel pişirdiğim 40 çöreklik bir tepsi gönderdim. Hamuruna da arınık sade yağını, tarçını, kakuleyi, küçük Hindistan cevizini, zerdeçalı, misk otunu, anasonu ve rezeneyi bol bol koydum demiş. Balıkçı da elini içinden binlerce ışık saçılan sepete daldırmış ve oradan 3 avuç dolusu değerli taş çıkarmış ve ona vermiş. Sonra yolunu sürdürmüş ve evine ulaşmış. Orada sepetini yerleştirmiş, içinden her tür ve her renkten en güzel taşları seçmiş ve hepsini ince ipekten bir kumaş parçasına doldurmuş ve cevahirciler çarşısına gitmiş. Ve cevahirciler şeyhinin dükkanı önünde durmuş ve ona bunları satın alır mısın diye sormuş. Cevahirciler şeyhi balıkçıya güvensizlik dolu gözlerle bakmış ve ona bunlardan sende başka var mı diye sormuş. O da evde bunlardan bir sepet dolusu var diye yanıt vermiş. Öteki evin nerede senin diye sorunca balıkçı vallahi benimkine ev falan denemez. Çünkü sadece tahtalardan yapılmış balıkçılar çarşısının yakınında falan adlı küçük bir sokakta kurulmuş bir kulübedir diye yanıt vermiş. Balıkçının bu sözlerini duyan cevahirci çıraklarını tutuklayın şunu. Bu bize Şah'ın eşi Sultan Hanım'ın mücevherlerini çalmış olduğu bildirilen hırsızdır diye haykırmış. Ve onu sopalamalarını emretmiş. Ve tüm cevahirciler ve tacirler yöresini çevirip ona sövmeye başlamışlar. Kimileri Hacı Hasan'ın dükkanını geçen ay soyan da mutlaka budur diyor, kimileri de falanın evini soyup soğana çeviren sefil de budur diyormuş. Ve her biri suçlusu bulunamamış bir hırsızlık öyküsü anlatıyor ve bunu balıkçıya dayatıyormuş. Abdullah da bütün bu sürede sesini çıkarmıyor, hiçbir inkar yoluna da sapmıyormuş. Ve de ilk sopalamalardan sonra suçlarını itiraf ettirmek ve sarayın kapısında astırmak için onu Şah'ın huzuruna sürüklemişler. Hepsi birden divana ulaştıklarında cevahirciler şeyhi Şah'a, "Ey zamanın Şah'ı, hanım sultanın gerdanlığı kaybolduğunda bize haber vermiştin ve suçluyu bulmamızı buyurmuştun. Biz de elimizden geleni yaptık ve Tanrı'nın yardımıyla başarı sağladık. Ve işte şimdi suçlu üzerinde bulduğumuz ziynetlerle birlikte karşında demiş. Şah da baş hadım ağasına bu mücevherleri al hanıma göster ve kendisine yitirdiği gerdanlığın mücevherlerinin bunlar olup olmadığını sor demiş. Baş hadım ağası da hanım sultanı bulmaya gitmiş ve önüne bu şahane taşları sürerek ona ey hanımım kaybolan gerdanlığın taşları bunlar mı diye sormuş. Bu mücevherleri görünce Hanım Sultan hayranlığın sınırına ulaşmış ve Hadım Ağasına ''Hiç ilgisi yok. Ben gerdanlığımı sonradan çekmecede buldum. Bu mücevherlere gelince bunlar benimkilerden daha güzel ve eşleri dünyada yoktur. Git ey Mesrur, Şah'a söyle de bunları satın alsın ve evlenme çağına gelmiş bulunan kızımız Refah için bir gerdanlık yaptırsın.'' demiş. Şah, Hadım Ağasından Hanım Sultan'ın cevabını öğrenince bir masumu kötü davranarak böylesine tutuklamış olan cevahirciler şeyhine karşı sonsuz bir hiddete kapılmış ve onu Ad ve Tamud'un söylenceye göre Tanrı'nın yolladığı peygamberi kabul etmediklerinden ötürü lanetlenen ve bu durumları bakımından Kur'an'da da adları anılan İslam öncesi iki Arap kabilesi. Bütün lanetleriyle lanetlemiş ve cevahirciler şeyhi de titremeler içinde ''Ey zamanın şahı, biz bu adamın fakir bir balıkçı olduğunu bilirdik. Bütün bu mücevherleri elde bulundurduğunu ve de evinde bir sepet dolusu daha mücevheri olduğunu öğrenince bunların bir fakirin yasal yollardan ele geçiremeyeceği kadar büyük bir servet olduğunu düşündük.'' diye cevap vermiş. Bu sözleri işiten şahın öfkesi daha da artmış ve cevahirler şeyhi ile arkadaşlarına ''Ey pis soysuzlar, ey imansız sapıklar, ey bayağı yaratıklar, bilmez misiniz ki hiçbir servet ne kadar ani ve hayranlık verici de olsa, gerçek iman sahibinin bahtında varsa imkansız değildir. Ah vicdansızlar! Ve sorgusunu yapmadan, durumunun ne olduğunu anlamadan, bu servetin kendisi için çok büyük olduğu tarzındaki hatalı bir bahaneyle bu zavallıyı çabucak mahkum etmişsiniz ve ona hırsız işlemi yapmışsınız ve benzerleri arasında onurunu kırmışsınız. Ve bir an bile Yüce Tanrı'nın lütuflarını dağıtırken asla elini dar tutmadığını düşünmemişsiniz. Siz ey cahil budalalar, çamurdan yaratıkların aşağılık hesaplarıyla yüceler yücesinin sonsuz kaynaklarının bereketini biliyor musunuz ki mutlu bir bahtın terazisine koyacağı ağırlığın az veya çok olacağına hükmediyorsunuz. Defolun sefiller, huzurumdan çıkın, Tanrı hayırlı elini üstünüzden çeksin diye haykırmış. Ve onları utanç içinde bırakarak kovmuş. İşte onların durumu böyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.